Evet, herkese merhaba tekrardan. Gelecek Bilim'de kanalına hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Sağlıkta yapay zeka ve inovasyonu konuşacağız. Profesör Doktor Melih Bulut hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi akşamlar.
Hocam çok teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğiniz için yayınımıza katılmayı.
Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ne kadar güzel.
İsterseniz yavaştan ilk önce hani sizi tabii ki takip eden izleyicilerimiz de vardır ama önce bir sizden kendinizi tanıtmanızı isteyelim.
Tabii, ben çocuk cerrahisi profesörüyüm. Emekliyim aslında, 10 yıldır çalışmıyorum. Son birkaç yıldır sağlıkta inovasyon, yapay zeka gibi konulara merak saldım. Zaten nadir hastalıklarla, işte yaşlılık meselesiyle ilgiliydim. Fakat tabii yapay zeka çok ilgimi çekti hakikaten. Yapay zeka ile ilgili teknik bilgim yok denecek kadar az. Ama işte sağlıkta yapay zeka topluluğunu oluşturduk. Bir sağlıkta yapay zeka kitabı yazdık ve bu iş benim üstüme kaldı. Yani bunun iletişimini de ben yapar oldum. Memnuniyetle de, sevinçle bütün bu çağrıldığım her yerde bu konuyu anlatıyorum. Çünkü çok önemli. Yapay zeka özellikle sağlıkta çok önemli. Şu anda ben bir sağlık gönüllüsüyüm aslında. Bir aktivist olarak sizlerin önünü açmaya çalışıyorum. Bilim siyasetçisi diye kendimi tanımlıyorum. Onun için Gelecek Bilim'de platformu olarak da sizi kutluyorum. Çok çok önemli bir iş yapıyorsunuz.
Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Sizden bunları duymak bizi gerçekten mutlu ediyor. Çok sağ olun. Hocam isterseniz yavaştan hani bu sağlıkta yapay zeka kullanımı deyince böyle çok kulağa şey geliyor, fütüristik geliyor. Böyle acaba gerçekten robotlarla mı ameliyat olacağız ya da hani ama bunu düşünürken gerçekten biz şu anda olan teknolojileri mi düşünüyoruz? Yani şu anda sağlıkta yapay zeka kullanımı ne aşamada? Onu öğrenebilir miyiz sizden?
Tabii ondan önce bir çerçeve çizmek istiyorum. Her konuşmamda bunu yapıyorum. Çünkü bu çerçeveyi çizmezsek tam oturtamıyoruz. Yani çok eklektik kalıyor. Yapay zekayı sadece teknik bir hadise olarak algılama yanlışına düşebiliyoruz. Şimdi sizin platformu ele alalım. Niye böyle bir ihtiyaç duydunuz? Çünkü bir bilim devrimi içinde yaşıyoruz. Yani aşağı yukarı 2000'lerde başlayan, bunu tabii bilim devrimi diye sadece ben adlandırmıyorum. Birçok düşünür bunu böyle adlandırıyor artık. Ve çok hızlanan bir süreç bu. Bir bilim devrimi, yani bilim devrimi derken de tarım devrimine kıyasla bilim devrimi diyoruz. İnsanlığın tarihinde biliyorsunuz çok önemli bir merhale tarım devrimi. Ve bu topraklarda gerçekleşti. Mezopotamya, işte Göbekli Tepe bunların unsurlarıdır. Ve tarım devriminin biz aslında kurumları içerisinde yaşıyorduk. Ürettiğimiz bilgi, kurumlar tarım devriminin ürünleriydi. Fakat işte internet olsun, dijital çağ vesaire, şimdi bir bilim devrimi sürecine girdik. Burada her şeyin çok hızlı değiştiği, çok hızlı yıkıcı teknolojilerin hayatımıza girdiği bir zaman dilimi bu. Onun için sizin platformunuz çok değerli, çok anlamlı, bilim iletişimi çok önemli. İnsanlar, toplum, halk, en bu işle alakasız insanlar dahi farklı bir dönem yaşadıklarının farkında. Ve ama bunu tam anlamlandıramıyorlar. Onlara bilim okuryazarlığını öğretmek, göstermek de bizim görevimiz. Uygun dille, uygun araçlarla bunu anlatmak bizim görevimiz. Onun için çabalarınız çok değerli. Şimdi yapay zeka da bu bilim devrimi dediğimiz hadisenin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Aslında yapay zeka insanlık tarihi kadar eski İrem. Yani tekerleğin icadı, işte teknoloji. Yani insanlar hep, bu antik Yunan'da da bunu görüyoruz. Çok fazla örneği var. Makina, yani zeka gerektiren işleri makinalara nasıl yaptırırız diye düşünmüşler. Ve bunun da dünyada sibernetik diye adlandırırsa, bunun babası El-Cezeri. Türk bu adam. Bizim topraklarımızda Mardin, işte orada Artukoğulları falan. müzesi var İstanbul'da. Mehmet Ali Çalışkan, Selami Çalışkan bu Cezeri şeyini çok sürüklüyorlar. Lütfen bunu öğrenelim, tarihimizi öğrenelim. Şimdi yapay zeka hep düşünülmüş bir şey. Fakat bunun uygulanabilir olması son işte 50-60 yılın hadisesi, bilgisayarların özellikle gelişmesiyle beraber. Turing'le, Alan Turing'le beraber ve bunun aslında sağlığa uyarlanması da bayağı eski. Biz mesela 70'li yıllarda kendi kafamızdan o zaman çocuk cerrahisi olarak bizim en önemli problemimizden birisi acile gelen hastanın ayırıcı tanısıydı. Yani karın ağrısıyla gelen hasta acaba apandisit mi, acaba başka bir hastalık mı? Bunun ayırıcı tanısında algoritma kullanmayı denedik. Bu mesela bu ve bunun benzeri, buna benzer yaklaşımlar hep yapıla gelmiştir. Ancak son yıllarda teknolojinin özellikle çok fazla gelişmesiyle yapay zeka da çok değişti, gelişti. İşte yapay sinir ağları, derin öğrenme, makine öğrenmesi bunlar çok farklı yerlere gitmeye başladı ve sağlıkta yapay zeka artık bir fantazi olmaktan çıktı. Hele ki koronavirüs salgınıyla dijital sağlığın artık tamamen gündeme oturmasıyla birlikte de bir rutin haline geldiğini söylememiz mümkün.
Yani şu anda biz aslında aktif olarak kullanıyoruz sağlıkta yapay zekayı. Peki hocam buna dair hani şey dediniz, mesela ayırıcı tanı yani tanı koymak, hastanın gösterdiği belirtinin aslında hangi hastalığa ait olduğunun belirlenmesinden bahsediniz. Bu gerçekten çok önemli. Peki mesela başka alanlarda kullanılıyor mu? Yani özellikle tedavilerde, ameliyatlarda veya ilaç geliştirilmesinde. Yani biraz daha
Tabii,
evet, başka alanlarda kullanıyor
tabii
musunuz?
bunlara değineceğim. Burada Türkiye'deki kısa tarihçesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Ne kadar hızlı geliştiğine örnek olarak onun için yani bu işe merak salan arkadaşların hemen derhal işe soyunması lazım. Bakınız 2 Ocak 2019. Bundan aşağı yukarı 1,5 sene önce. 1,5 seneden biraz daha fazla. Şimdi Ekim'deyiz. 2 seneye yakın. 9 Ocak 2019'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir oturum yapıldı. Yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka kitabını yazan 50 soruda, 100 soruda mı? Cem Say, Tanol Türkoğlu ve Türker Kılıç. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı. Genel yapay zeka ile ilgili bir toplantıydı o. Ben de gittim. Ve salonda benim de tanıdığım birkaç sağlıkçı arkadaş daha vardı. Salon doluydu. Gayet güzel bir oturum oldu. Oturum bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir toplandık. Ya bir çay içelim, bir sohbet edelim. Sağlıkta yapay zeka biz bir şeyler yapabilir miyiz diye kendi aramızda konuşmaya başladık. Ve ilk bizim topluluğun temelleri orada atıldı. Ve dedik ki ya biz de sağlıkta yapay zeka ile ilgili bir toplantı düzenleyelim. Arkadaşlardan biri dedi ki o sırada 10 kişi kadarız. Murat Gezer'di yanılmıyorsam. Hocam acaba 50 kişi gelir mi dedi. Yok ya dedim benim yakın çevrem biz 100 kişi oluruz. Sonuçta biz 2 Nisan 2019'da ilk defa Türkiye'de sağlıkta yapay zeka zirvesi düzenledik. İstanbul Üniversitesi'nde. Binden fazla insan kayıt oldu. İmtihan dönemi olmasına rağmen ve 800'den fazla insan bizzat geldi. Salon ağzına kadar doldu. Biz hiçbir şekilde bu ilgiyi beklemiyorduk. Ve sağlığın önde gelen sadece öğrenciler katılmadı. Sağlığın önde gelen birçok insanı da katıldı. Ayrıca şöyle bir şey yaşadık o zirvede. Çok çarpıcı. Biz işte kendi aramızda yani işte Murat sen şunu anlat, Leyla sen bunu anlat falan diye konuşurken zirveyi duyurmaya başlayınca biz Türkiye'den dört bir taraftan bize başvuru oldu. Hocam ben işte radyolojide yapay zeka çalışıyorum. Ben de şunu konuşurum. Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Tabii hepsine yer veremedik. Şuraya gelmek istiyorum. Birçok insan aslında birbirinden habersiz, haberli bu çalışmaları yapıyormuş. Ve bizim o zirveden sonra bu işler çok hızlandı. Biz zirvedeki alakayı görünce hemen bir kitap hazırlığına giriştik. Bunu bir görev telakki ettik ve birkaç ay içinde Sağlıkta Yapay Zeka isimli telif çok güzel bir eser ortaya çıkardık. Ve bu yılın Ocak ayında da, Ocak 2020'de de İzmir'de çok önemli bir sağlıkta yapay zeka zirvesi düzenlendi. Kongresi, özür dilerim, düzenlendi. 3 günlük İzmir'deki büyük hastaneler, üniversitelerin önderliğinde devletimizin bütün kademeleri, yani Dijital Dönüşüm Ofisi, Sağlık Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK en üst düzeyde bu kongreye katıldı ve çok anlamlıydı tabii. Salonlar doldu taştı. Yani burada hakikaten çok kısa sürede, şunu demek istiyorum, çok kısa sürede çok hızlı geliştik ve gelişiyor. Şimdi sizin sualinize dönecek olursak, TANA'da mesela bu işte ilk dermatolojide, yani deri hastalıklarında deri kanserlerinin teşhisi. Şimdi tabii COVID nedeniyle hastanelere de gidemiyor insanlar. Bakın ne kadar önem kazandı bu işler. Ya da patolojide patolojik teşhislerin konulması, sperm analizi. Bunların hepsini çok kolaylıkla yapan bizim arkadaşlarımız var. Yani bu sadece bir literatür bilgisi değil. Türkiye'de de bunları çok rahatlıkla yapabilen arkadaşlarımız var. Mesela Ankara'dan bir grup arkadaşımız var. Onlar elektrokardiyografi ve yapay zeka, kalple ilgili şeyler ve yapay zeka çalışıyorlardı. Bu COVID salgını başlar başlamaz hemen zatürre teşhisini koymak için yapay zeka geliştirdiler. Çünkü biliyorsunuz belki COVID her zaman testlerde çıkmayabiliyor ama tipik akciğer bulguları veriyor. Ancak bunu da teşhis etmek her zaman her hekim için kolay değil. Bunu rahatlıkla teşhis edebilen bir yapay zeka geliştiriverdiler. Yani birçok hastalığın tanısında artık yapay zeka neredeyse rutin hale gelmiş vaziyette. Burada tabii şunu özellikle vurgulamak lazım. Doktorlara kıyasla daha doğru teşhis koyduğu yapay zekanın pek çok durum var. Mesela bunlardan birisi depresyon. Amerika rakamı vereceğim. Amerika'da %30 depresyona doğru teşhis koyabilmek, ki Amerika'da psikiyatri ileridir yani. Onların ve intihar riski taşır depresyon, tehlikeli bir durumdur. Halbuki yapay zekada bu %60 ve verdiğim bu rakam eski rakam. Yani şu anda literatüre girsek baksak çok daha farklı, çok daha gelişmiş şeyler bulacağımıza eminim. Balıkesir'de de bir grup bizim arkadaşımız psikiyatride yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Yani burada artık tıbbın her alanında yapay zekadan yararlanmamız mümkün. Dijital sağlığın çok önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Evet.
Yani hocam dediğiniz gibi ruh sağlığı ve hastalıkları alanında da bunun kullanılması gerçekten çok büyük bir gelişme kaydedildiğini gösteriyor bence. Çünkü yani daha patolojik hastalıklara kıyasla teşhisinin daha zor olduğu bir alandır diye tahmin ediyorum. Bunu da yapay zeka başarıyorsa artık demek ki önünü alamaz kolay kolay hiçbir şey diye tahmin ediyorum.
Çok doğru.
Evet. Evet hocam, peki dediğiniz şundan bahsettiniz, hani yapay zeka şey oranı daha yüksek genel olarak, tanıyı doğru tahmin etme oranı daha yüksek dediniz. Ama hani bu yapay zekaya geçiş, yani doktorlardan hani birebir insanlarla şey olmaktan, muhatap olmaktan yapay zekaya ve robotlarla şeye geçişe, nasıl desem, insanlık ve toplum olarak biz hazır mıyız sizde? Çünkü yani insanlar alışık hani senelerdir doktorlardan yüz yüze, yani insanlarla şey yapmaya, onlardan bir tanı görmeye, ama hani yani şunu sormak istiyorum, toplum teknolojiye nasıl güvenebilir, güveniyor mu şu anda, biz bunu nasıl sağlayabiliriz?
Tabii bu konuda dünyada çok ciddi araştırma şirketleri çalışmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Türkiye özellikle sağlıkta teknolojiye, Türk toplumu çok açık bir toplum. Nijerya'dan sonra biz ikinci sırada geliyoruz. Yani Yapay zekayla da ilgili bunu söylemek mümkün. Tabii daha derinlemesine çalışmalar yapılabilir. Bilhassa şimdi bu COVID sonrası dönemde ben de çok istiyorum tekrar bir çalışma yapılmasını. Toplumda aslında bir direnç yok. Direnç belli kesimde yani daha çok bazı sağlıkçılarda direnç var. Orada da bir bilgisizlik söz konusu. İkincisi bu yapay zeka ismi yanlış olmuş. Yani aslında bunun yapma zeka olması lazımdı. Yapay, suni demek ve Türkçe'de bunun çok negatif bir anlam yüklü. Aslında artificial intelligence'ın doğru şeyi bence yapma zeka olmalıydı. Tabii bir diğer tarafı İrem meselenin şu. Her yeni böyle devrim niteliğindeki teknolojik gelişmeye karşı direnç olur. Yani zamanında tekstil makinalarını kırmışlardır, onun ismi verilir falan filan. Bu doğal. Yani bilim karşıtlığının yükselmesi de böyle dönemlerde çok şey değil. Onu iyi iletişimle aşacağız. Burada çok önemli bir nokta var. Mesela meme kanserini, yapay zeka meme kanserini %90-92 doğrulukla tespit ediyor. Doktorlardan daha iyi. Diyelim ki doktorlar %90. İkisi bir arada oldu mu %99'a çıkıyor oran. Bu beyin lezyonlarında da aynı, akciğer lezyonları içinde aynı. Yani hekim ya da sağlıkçı yapay zekayı bir yardımcı araç olarak, asistan olarak iyi kullanmasını becerebilirse çok büyük başarı sağlıyor. Esas bizim anlatmamız gereken, bilmemiz gereken konu bu. Yani işi tamamen yapay zekaya bırakmak doğru değil. Çünkü yapay zekada şefkat yok. Yapay zekada vicdan yok. İnsani duygular yok. Ama ne var? Hız var. Muazzam bir hız var. Yani bir radyolog diyelim günde en fazla 50 tane, 100 tane MR inceleyebilir. Yapay zeka binlerce inceleyebilir. Yani bu işlem gücü muazzam bir şey. Şimdi bunlar azımsanacak işler değil. Afrika'yı gözünüzün önüne getirin. Afrika'da sınırlı sayıda doktor var. Eczacı yok, radyolog yok, hemşire yok. Yani burada yapay zekanın böyle bir yani hız ve işlem gücü olarak sağladığı muazzam bir avantaj var. Ve bunu iyi sağlıkçı, hekim olsun, diğer sağlıkçılar olsun, iyi tıbbi bilgiyle bir araya uygulamayla bir araya getirdiğinizde çok büyük fark yaratıyor. Onun için yapay zekaya direnç, bilhassa sağlıkçıların gösterdiği direncin çok fazla anlamı yok. Kimse işsiz kalacak değil. Yapay zeka kimsenin işini elinden almayacak. Tam tersine kimse de robotlaşmayacak. Yapay zeka kullanmayanlar robotlaşacak. Hastalarına iyi hizmet veremeyecek ama yapay zekayı etkin kullanabilen sağlıkçılar çok öne çıkacak.
Evet hocam, gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü bu tür yenilikçi gelişmelerde, inovatif gelişmelerde hemen bir insanı telaş sarıyor. Yani biz ne olacak, işsiz kalacak herkes ve yani birden distopik bir geleceğe gidiyoruz gibisinden. Yani aslında bu da en başta değindiğimiz konuya geliyor. Yani bunun doğru bir şekilde aktarılmasına geliyor. Hani biz bunu doğru bir şekilde asıl gittiği yönü gösterebilirsek aslında hiç de düşündüğünden gibi kadar karamsar olmadığını görmüş olacağız. Evet, yani yapay zeka ve insanların birlikte çalışması en güzel senaryo, en verimli senaryo olur tabii ki. Hocam peki benim sorularımın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama izleyicilerden de soru alacağız tabii ki. Hani izleyicilerimiz istedikleri zaman sorularını yazabilirler yorumlara. Hocam şöyle bir soru geldi. Şimdi yapay zekanın yanlış yönlendirilmesi, yani ırkçılık olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani belli derken mi? Ondan bahsediyor galiba.
Evet evet. Ali çok güzel bir sual sordu. Biraz bias nasıl denirse İngilizcesi. Ön yargılarımızı, şimdi yapay zeka biz ne verirsek onu çıkartıyor. Yani bazı kara kutu işleri var. Bazen ne yaptığını da pek anlamıyoruz ama şimdi burada biz eğer ön yargılarımızı yapay zekaya taşırsak, Ali çok güzel bir katkı oldu bu. Teşekkür ederim. Aynı bize bunu geri veriyor. Mesela işte bu Google'ın yaptığı, yanılmıyorsam, ya da Facebook'ta yani zencilerle ilgili işte bir şey. Siz eğer zenciler kötüdür diye şey yaparsanız bir suçluyu aramada hemen zencileri öne çıkartıyor. Yani bu konu Şebnem Özdemir bu işte çok güzel çalışıyor. Biz de bir çalıştay da yapmıştık. Hakikaten bu ön yargılarımızı yapay zekaya taşımamamız lazım. Yani yoksa ondan da ön yargılı çıkar. Bu çok kritik bir şey, çok önemli bir sorun. Buradan bir de şu konuya değinelim. Bununla biraz ilgili karanlık yüz, karanlık taraf. Şimdi her teknolojinin teknoloji kötü amaçlar için kullanılabilir. İşte nükleer enerjiyi alın. Mesela biz onu tıp sağlık alanında işte radyoterapi olarak kullanıyoruz ya da teşhis olarak kullanıyoruz. PET çekiyoruz falan. Ama isterseniz nükleer enerjiden bomba da üretebiliyorsunuz. Şimdi yapay zekada böyle bir şey var. Yani karanlık taraf yapay zekada çok önemli ve sizlerin özellikle genç bilim insanlarının bu konuya hassasiyetini çok rica ediyorum. Yani bununla çok ciddi mücadele etmeniz lazım. Her zaman mücadele etmeniz lazım. Çünkü çok kolaylıkla karanlık tarafa kaçabilir ya da insanlar tarafından kötüye kullanılabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Onun için bu Ali'nin katkısı önemli. Çok teşekkür ederim.
Evet, biz de teşekkür ederiz. Ali, bu arada hocam bizim gönüllü ekibimizden bir arkadaşımız. O da izliyor şu anda. Bize katkılarını veriyor. Bir sorusu daha var Ali'nin. Onu da alalım. Şu andaki tıp bilgilerinin doğruluğundaki bazı hata payları bu ön yargılar gibi işlev görüp yanlış yönlendirmeye sebep olabilir mi? Yani biz elimizdeki tabii verilere ne kadar güveniyoruz hocam?
Tabii, çok doğru. Şimdi burada o nedenle gelen verinin temizliği ve sağlamlığı da çok mühim. Yani yoksa yanlış çıkar. Yapay zekaya tekrar ediyorum, biz ne verirsek yapay zeka onu işliyor. Yanlışı verirsek yanlış işler. Şimdi yapay zekanın, sağlıkta yapay zekanın pek konuşulmayan bir yönü var. O da şu, büyük veriyi işlememize de bize çok yardımcı olacak. Şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim, hani sağlıkçı ne kadar var bizi izleyen bilmiyorum ama sağlığın tanımı, klasik bir tanımı var. Bu da kolay yapılmamıştır ha, size söyleyeyim. Sağlık nedir? İşte bedensel, ruhsal, sosyal iyilik halidir. Hı hı. Şimdi tamam, peki 80 yaşında bir kişi için ya da ben 67 yaşındayım. 67 yaşındaki bir kişi için bedensel iyilik hali ne demektir?
Ha, şimdi bu tanım yok. Standartlara göre mi düşünmemiz gerekiyor?
Evet, evet. Yani mesela 67 yaşındaki bir kişinin bedensel sağlığının iyilik hali nedir? Bir Türk erkeğinin. Erkek kadın ayrı ya, yani sağlıkta farklı oluyor. Şimdi bunları bilmiyoruz aslında. Yani biz şimdiye kadar tıp özellikle hastalıklara yoğunlaştı. Yani çünkü hastalıklar tıbbın birinci derecede meselesiydi. Hı hı. 20. yüzyıla gelene kadar kadınlar menopoz bilinmiyordu ya İrem. Yani 18. 19. yüzyılda kadınlar 45-50 yaşı görmüyordu, ölüyordu yani. Büyük çoğunluğu ölüyordu, çok azı yaşıyordu. Şimdi tıp o nedenle hastalıklarla uğraştı. Ama artık
ama bizim... Bu insanlara nasıl şey olacak, onu da tökezledi galiba. Hocamız tekrardan dondu. Ben tam konuştuğumda, lafını böldüğümde dondu. Umarım bu yüzden donmamıştır. Şöyle tekrardan bir şey yapalım. Tekrardan az sonra gelecektir hoca. O sırada yorumlarda siz de şey belirtebilirsiniz. Ben şunu merak ettim, izleyicilere sormak istiyorum. Mesela hocamız şeyden bahsetti. Tanılar, yapay zekanın koyduğu tanıların doğruluk oranı çok yüksek. Evet, peki siz güvenir miydiniz gerçekten şu anda? Bir atıyorum bir belirti gösteriyorsunuz ve bunu bir doktor değil de bir makine, bir yapay zeka teşhis edecek. Hani bunu gözünüz kapalı yapay zekaya güvenir miydiniz? Yorumlarda bunu yazarsanız çok seviniriz. Buradan da veri almış olalım. Ama merak etmeyin, bu veriniz kullanılmayacak bizim şeylerde, kötü şekillerde kullanılmayacak. Hocamız hala dondu. Birazdan gelecek. İnsan babasına güvenemiyor diye bir soru geldi. Güvenirdim, makine atlamaz. Evet, yani iki türlü düşünen var sanırım bu konuda. Bir tanesi makine daha sistematik, daha algoritmik düşündüğü için ona full güvenenler var. Bir de hani insandır, işte doktor bilir, tecrübelidir, o tarz düşünüp güvenenler var sanırım. İkiye ayrılıyoruz bu konuda. Hocamız da evet. Hocam sizin ikinci kez internetiniz kesildi. Şu anda yine donuk geliyor. Evet, şu anda düzeldi.
Ya, çok özür diliyorum ben sizden, izleyicilerimizden. Evet, benim tamam, benim şartlarım çok iyi değil ama ben sizi reddetmek istemedim. Fethiye'deyim, maalesef özür diliyorum. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Nerede ben kesildim? İrem?
Hocam bu şeylerin bu sağlık, en son Ali'nin şu sorusunda kalmıştık. Pardon. Bundan bir önceki, pardon.
Evet, sağlığın tanımlanması, evet. Yani sağlıklı olmanın tanımlanması.
Evet.
Şimdi
Yani
buradan şuna geçeceğim.
Sağlıklı insanlara odaklanmadım.
Sağlık bütünsel bir iş. Yani, evet, yani bedensel, ruhsal, sosyal iyilik hali dediğimiz bir bütünselliği temsil ediyor. Biz hastalıklara konsantre olduğumuz için son yüzyıl, yani yüzyıllar boyunca bu bütünsel sağlığı çok ihmal ettik. Mesela işte bu COVID'de görüyorsunuz, Amerika değil mi? Dünyanın göğe sağlıkta en başarılı ülkesiydi. Ama çok kötü çarpıldı. Neden? Çünkü hastalıklara göre örgütlenmiş, hastane üzerinden örgütlenmiş bir sağlık sistemi vardı. Temel sağlık hizmetleri, koruyucu hizmet diye bir şey yoktu. Bu hale geldi. Şimdi yapay zeka burada çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Sağlığı bütünselleşmesine bize yardımcı olan bir araç. O yüzden de sağlıkta yapay zekanın önü çok açık ve çok önemli. Yani sadece sağlıktaki büyük veriyi işlemekle kalmayacak, bize böyle bir yarar da sağlayacak. Bir başka yararı bizi bin bilimci yapacak, hezarfen. Yani şimdi Leonardo da Vinci ya da Ahmet Çelebi işte ya da El Cezeri, bunlar milyarda bir doğumda olan neredeyse dahi insanlar. Her şeyden anlayan, her şeye kafası yatan insanlar, sanatçı vesaire. Biz öyle değiliz, biz sıradan insanlarız. Ama mesela diyelim ki sen bir uzay bilgisine ihtiyacın var. İşte yapay zeka sana bunu sağlayacak. Bin bilimci olmanızı sağlayacak. Yani bir diğer yararı da bize bin bilimci olmayı sağlaması. Tabii yapay zekada şöyle bir özellik var. Yapay zekayı bir kişinin üretmesi bir uzmanlık dalına ait bir iş değil. Bunu da bilhassa
evet,
vurgulamak istiyorum. Multidisipliner ve işbirliği gerektiriyor. Yani mühendis olacak, işte ona Ali'nin dediği gibi doğru verileri verecek doktor olacak veya diyecek ki ya Ali sen bu veriler uydurma, bu akciğer filmiyle, bu akciğer şeyleriyle sen bir şeye varamazsın. Yani ha, felsefeci olacak, sosyolog olacak, ya bunu işte bu dille söylerseniz bütün toplum ayaklanır, yapay zeka diye bir şey kabul etmez vesaire. Yani burada multidisipliner çalışma çok çok önemli, işbirliği çok önemli. Başka türlü yapay zeka üretemiyorsunuz. Bir
evet,
başka konu, çok vurguluyorum bunu, yerli milli lafı var ya, içi boş bir laf, yapay zekada bu geçerli. Yani yapay zekanın yerli milli olması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim verilerimiz bize. Yani ben 67 yaşında bir Türk erkeğiyim. Siz diyelim ki 22 yaşında, 20 yaşında bir Türk kadınısınız. Yani bu 67 yaşındaki bir İngilizle benim aramda fark var. Sağlık yönünden fark var.
Doğru.
O yüzden kendi bulgularımızla üretmemiz gereken bir şey yapay zeka. Diyelim ki diyabetik retinopati, yani şeker hastalığının göz komplikasyonlarını araştırıyoruz. Bu bizde farklı seyrediyor. Ha, bulgular benzer olabilir ama seyri farklı oluyor, yaklaşımlar farklı oluyor. Onun için her ülke, her toplumun kendi yapay zekasını üretmesi gerekiyor. Böyle bir özellik var yapay zekada. Yani bunu dışarıdan biz satın alamayız, ithal edemeyiz. Tomografiyi, MR'ı aldığımız gibi alamayız. Sizler, bizler hep beraber oturup bunları üretmek, yapmak zorundayız.
Evet, yani her milletin beslenme alışkanlıkları farklı, çevresel faktörlerden maruz kaldıkları değişimler farklı. Bu yüzden hani kendi verimiz olmak zorunda. Çok doğru söylediniz hocam, evet. Hocam isterseniz şeylerden, yorumlardan devam edelim. Uzaktan ameliyatlar mümkün olacak mı peki sizce yapay zeka ve 5G'nin gelişimiyle?
Tabii Göktuğ, çok teşekkürler. Bunu Çin'de yaptılar biliyorsun. Kuantum bilgisayar ve 5G tamamen bütün her şeyi çok değiştirecek. Yani tıp uygulamalarını, cerrahi uygulamalarını, bir fütüristik yaklaşım. 2050'de şu anda yaptığımız bütün ameliyatların robotlar, yani robotik teknolojiyle yapılabileceğini söylüyorlar. Ben bunun daha erken gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu hızla giderse. 5G tabii bunun için çok çok önemli. Çünkü nesnelerin interneti hızlanacak. Çok daha fazla sayıda cihaz birbiriyle konuşabilir, etkileşim yapabilir hale gelecek. Tabii kuantum bilgisayarlar artı bir şey. Çok doğru, bunlar mümkün olacak. Bunlar şu anda yapılabiliyor. Artık bunlar hayal değil. Ya bir adam oturacak, bütün dünyanın katarakt ameliyatını yapacak belki yani.
Evet.
Sonra o adama da gerek kalmayacak. Yapay zeka bu işleri yapacak. Mesela katarakt ameliyatı çok rahatlıkla yapay zekanın yapabileceği bir ameliyat. Şimdi bile bu mümkün. Yani pek çok, en az tabii doktor kontrolünde, doktorun süpervizyonunda. Burada kritik olan cerrahi de şudur. Bir cerrah olarak şunu söyleyeyim. Aslında ameliyatı yapmak değil. Ya ameliyatı sana da öğretirim, sen de yaparsın. Evet, yani komplikasyonlarla başa çıkabilmek. Bunun için yine işte doktor robot işbirliği şart. Yani doktor süpervizyon yapacak ki komplikasyonlarla, yani diyelim ki siz bir göğüs ameliyatı yaptınız. Sonra komplikasyon oldu, hastanın akciğeri söndü. Orada ne yapılacak? Yani burada hiçbir zaman sağlıkçının, tabii bir hemşire için mesela hemşirelik en az tehlikeli olan mesleklerden biri. Onlar da çok güzel bir şekilde yapay zekayı kullanacaklar. O zaman şunu, pek çok ameliyat mümkün olabilecek. Bunu söyleyebiliriz. Evet, başka sual alalım.
Evet, hocam sorularımız bayağı birikti. Peki bu yapay zekanın tedavisi mümkün olmayan hastalıklara çözüm getirme şansı var mı? Yoksa var olanı mı hızlandırıyor?
Var. Var. Şöyle, yeni ilaç geliştirme mesela, sen başta sordun, ben onu yanıtlamadım.
Evet, ilaçla ilgili bir soru da gelmişti bu arada, onunla birleştirebiliriz.
İlaç sektöründe çok kullanılacak. Mesela bu COVID tedavisi için, diyelim ki eskiden bulunmuş bir takım moleküller var. Bu moleküller şimdi COVID'in de nasıl etki ettiğini, insan vücuduna nasıl girdiğini vesaire biz çözdük. Eski moleküller var. O eski molekülleri tedavide nasıl kullanabiliriz? İşte bunu yapay zekayla ortaya çıkartıyorsunuz, çıkartılıyor. İlaç geliştirmede yapay zeka bir çığır açtı. Muazzam bir şey. Bir kere işleri çok hızlandırdı. Siz binlerce molekülü denemek zorunda kalmıyorsunuz. Yapay zeka size ya şuna şuna bak, bu daha uygundur diyor ve bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. 3-5 moleküle kadar indiriyor. Çok büyük bir geleceği var. Klinik araştırmalarda keza öyle. Yapay zeka ilaç sektöründe çok yararlı bir durumda. Yani araştırmada devrim yaratıyor şu anda.
Hocam peki şu anda, yani zaten konuştuk ne kadar yapay zeka ile şu anda birlikte çalışıldığını, hali hazırda Peki güncel tıp eğitiminin sağlıkta yapay zekaya ne kadar entegre olduğunu sormuş bir izleyicimiz. Sizce yeterli mi tıp eğitimi?
Şimdi burada bütün dünya aslında geç kaldı COVID'e kadar. Türkiye'de de işte Mürsel Haspulat, Yusuf Yeşil, başka arkadaşlarımız bu konuda birçok işte holodoc, yani yapay zeka olsun, AR, VR teknolojiyle eğitim olsun, dijital teknolojilerin eğitimde, tıp eğitiminde ya da genel olarak sağlıkçı eğitiminde kullanılması konusunda çok güzel girişimler, inovasyonları vardı. Bunlara hep bilgiane kalındı ama şimdi tabii herkes onların peşinde koşuyor. Çünkü işte tıp eğitimini de yapamıyoruz, hemşire eğitimini yapamıyoruz, yüz yüze eğitim aksıyor vesaire. Burada Çin'de bu eğitim konusunda çok ilerleme var. Yani yapay zeka sağlığın hem hizmet, hem eğitim, hem araştırma tarafında, hem de yönetim tarafında çok büyük katkılar yapacak ve biz mesela kitabı yazarken bir sene önce yönetim bölümüne yer verdik fakat eğitime yer vermedik ama bir sene içinde çok fazla eğitim konusunda gelişme oldu. Onun için ve bu alanlar açıkçası çok geliştirmeye açık. Lütfen Murat Ata bu konuda ilginizi sürdürün. Şimdi hemen hemen bütün üniversitelerde yapay zeka kulüpleri var. Birçok da kuruldu. Kurulmayanlar beni arasın. Kurmak isteyenler arkadaşları yönlendirelim ve bu işlere girişin yani. Bir an önce yapın bu işleri.
Evet.
Gelecek burada.
Evet, kesinlikle. Hocam, büyük veri olarak tarihteki ulaşılabilen bütün vakaların girilmesi ne kadar yardımcı olurdu? Yani şu andaki güncel, hani bu hali hazırda yapılmıştır belki aslında tarihteki vakaların da kullanılması veri olarak.
Yani tabii bunların kayıtları ne kadar doğru, ne kadar kullanılabilir, ne kadar etiketlenebilir, yani yapay zekacıların kullanabileceği hale getirilebilir ayrı mesele. Bugün sadece bir küçük hastanede dahi işte devasa veri üretiliyor. En yüksek veri, büyük veri aslında sağlıkta. Ama burada da yani yapay zekayı kullanarak bu veriyi çok daha verimli şekilde kullanmak, bundan bilgi üretmek mümkün. Bunu söyleyelim.
Peki hocam, yapay zeka insan genom projesine yardımcı olur mu? Veya olursa nasıl
tabii
olur bu çalışma?
Çok kullanılıyor zaten, daha da kullanılacak. Çok fazla kullanım alanı var. İlk biliyorsunuz 3.6 milyar dolara çıktı ilk genom projesi. Birkaç yıl sürdü. Birçok araştırıcı çalıştı. Şimdi 1000 dolardan da ucuza yapılıyor. Yakın bir gelecekte 100 dolara düşecek ve saatler içinde yapılacak. Bunlar hep yapay zeka sayesinde olan işler. Yani yapay zekanın biyoinformatikte çok fazla yeri var. Doğru. Yani burada bu aslında bu da en önemli alanlardan birisi.
Hocam peki denetimsiz öğrenme ile verilen big data sağlık verileriyle tespit edemediğimiz bir hastalığı keşfetme olasılığı var mı?
Şimdi burada biraz cümle karışık ama şöyle söyleyeyim. Mesela nadir hastalıklar var benim de ilgilendiğim. Yani işte tanımları çeşitli ama işte ender görülen hastalıklar bunlar. Bunları doktorlar tanımıyor. Çünkü diyelim ki 100 binde 1 görülen bir hastalık. Nereden bilsin eğitim sırasında görmediyse. Şimdi burada yapay zekayı kullanmaya başladık. Bizde de bu konuda çok güzel çalışmalar var. Çünkü biz nadir hastalıklar için önemli bir ülkeyiz. Burada özellikle vücut deformiteleri olan çocuk veya ilişkin bunu veriyorsunuz. Daha önce bilgileri yüklemişsiniz ve size bir teşhis veriyor. Bunlar da çok yararı olacak. Yapay zekanın oluyor ve daha da olacak. Diyelim ki siz ücra bir köşede görev yapan bir hekimsiniz ya da bir sağlıkçısınız. Şüphelendiniz ya bu hasta bir tuhaf ama benim bildiğim hiçbir şeye benzemiyor. Kitaplarda yok. İnternetten araştırdım bulamadım. Acaba bu bir nadir hastalık olabilir mi? Bunu gireceksiniz, bilgilerini, bulgularını gireceksiniz ve size bunun karşılığında yapay zekayı da tabii kullanarak uzmanlarla beraber böyle bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız İstanbul Üniversitesi'nde çok merkezli bir çalışma dizayn ediyorlar. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği desteği de alacaklar büyük ihtimalle. Ve size bu hastalığı diyecek ki evet sizin hastanızda şu var. Bakınız bu nadir hastalara teşhis konulması ortalama 7 sene sürüyor. Bu 7 sene zarfında defalarca doktora, onlarca kez hastaneye gidiyorlar. Perişan bu insanlar. Onun için yapay zekanın nadir hastalıklarda çok çok büyük bir yeri var. Güzel bir sual. Teşekkürler Fatih.
Evet, yani bunu kullanmayı teşvik etmemiz gerekir aslında. Yani daha da hayatımızı kolaylaştırması için. Evet. Peki damar içine girerek tümörlü hücreyi yapay zeka ile tespit etme ya da yok etme hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kanser tedavisinde.
Şimdi biz mümkün olduğu kadar invazif yöntem diyoruz. Damara girmek, ameliyat yapmak, biyopsi almak. Tıbbın, bizim hekimlerin, sağlıkçıların şöyle bir şeyi var. Biz mümkün olduğu kadar az invazif yöntem kullanarak teşhis ve tedavi yapmak istiyoruz aslında. Yani bütün tıbbın yönelişi budur. Baştan beri, Hipokrat'tan beri. Yani hastadan biz kan almayalım, kan almadan teşhisini koyalım, film çekmeden teşhisini koyalım, işte ameliyat yapmadan tedavisini gerçekleştirelim. Onun için burada damar içine girerek tümörü yapay zeka, böyle bir şey kullanmıyoruz. Böyle bir yöntem yok. Böyle bir yönteme arayışı içinde de değil. Ama şunun arayışı içinde, yani bir takım öngörü, burada Beste'nin aslında söylediği çok güzel, benim vurgulamam gerekirdi. Yapay zeka muazzam bir öngörü aracı İrem. Şöyle, bundan değil, elektrokardiyografiden örnek vereyim. EKG biliyorsunuz kalp elektrosu. Yani kalpteki elektrikli aktiviteyi gösteriyor. Böyle bir eğriler falan. Hastaya böyle bir şeyler takıyorlar, kalbin elektrosunu çekiyorlar. Şimdi biz hekim olarak baktığımızda bunu bir çizgi, bir grafik olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki ya bu enfarktüs geçiriyor, kalp krizi var, yok işte şu var, bu var falan. Yapay zeka öyle görmüyor. Yapay zeka orada o çizgiyi oluşturan her bir noktayı kalbin fonksiyonu olarak görüyor. Ve bize diyor ki ya Doktor Melih, sen bu hastada şu anda normal elektro görüyorsun ama bu hasta 5 sene sonra kalp yetmezliğine girecek. Şimdi bu muazzam bir şey. Bu ilk defa oluyor. Artı başka bir şey de söylüyor. Mesela inme. Yüksek tansiyon diye bir hastalık var. Tansiyon yüksekliği. Bu hastalarda inme, yani beyin felci, çok ciddi bir problem. Bize diyor ki ya Doktor Melih, senin şu hastanın son 10 günlük tansiyon rakamlarından ben memnun değilim. Bu inme geçirebilir diyor. Şimdi bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Çok fazla bu konuda şey var, çalışma var. Ve onun için bizim Hipokrat'tan beri gelen tıbbın mottosu vardır. Önce zarar verme. Bugün nadir hastalıklar şeyi vardı, orada da bir grup mottosuydu. Artık bu değişti. Ben değiştirdim bunu. Öngörü ile sağlığı geliştirme. Yani bilhassa yapay zekayı kullanarak artık öngörü ile sağlığı geliştirme aşamasına geçtik biz. İnsanlık olarak, tıp olarak. Bu çok çok çok mühim. Mesela septik şok dediğimiz bir hadise var. Mikropların kana karışıp ölüme yol açması, şoka yol açması. Bunu bize önceden haber veriyor. Onun için bu yani yapay zekanın bu şekilde de çok çok farklı yararları var. Beste, teşekkür ederim sana da bu sual için.
Evet, hocam bir izleyicimizle kendisini biraz yönlendirebilmeniz için bir soru sormuş. Biz bunu herkes için bir uyarlayalım, soralım. Tıp fakültesinde okurken yapay zekada öğrenip...
Başka sual var mı? Devam edebiliriz.
Evet, sorular yine geliyor hocam yavaştan. Bu soruda biraz yukarıda kaldı.
Duyabiliyor musunuz İrem?
Evet, duyabiliyoruz hocam.
Çok güzel geliyor. Suali de okuyorum, okudum. İkisine de ağırlık vereceksin Koray. Yani derslerden iyi numara alacaksınız. Şimdi sizden süpermen olmanızı, süperwoman olmanızı bekliyoruz. Yani her öyle bir zaman bu. Evet. Ben 24 saat çalışıyorum diyorum. 7 gün 24 saat. Siz de çalışacaksınız. 8 saatlik mesai diye bir şey yok artık. Yani yapay zekayı yani tıp fakültesi, hangi tıp fakültesinde bilmiyorum ama hemen grup oluşturun. Mühendis arkadaşlarınızla, öğrencilerle, başka arkadaşlarınızla kulüp kurun ve araştırmalara, projelere girişin. Yapay zekayı destekleyen hocalarınızla hemen irtibat kurun. Mesela İzmir bu konuda çok iyi, Kütahya çok iyi, Konya çok iyi. Oralarda yani bu şehirlerdeyseniz ben sizi onlarla irtibatlarım ya da başka arkadaşlarla çok mühim. Hem yapay zekaya ağırlık vereceksin hem derslere.
Yani hocam genel olarak bir tavsiye verecek olursanız bu şey olurdu sanırım. Daha çok bu alanda çalışmak isteyen insanlara bir araya gelmeleri ve çalışma grupları oluşturmaları değil mi?
Bravo, evet. Gelecek bilimdeyi de takip edin.
Evet, bunu ben de tavsiye ediyorum. Teşekkürler hocam. Sorulara devam edelim. Yine birazcık, birkaç dakikamız kaldı ama yine soru cevaplayabiliriz. Hocam peki adli tıp alanında yapay zeka kullanımı sorulmuş.
Tabii burada yani belki de en çok yararı olan, zaten kullanılmakta en çok yararı olacak alanlardan biri. Bu konuda Kaan Yılancıoğlu'na sormamız lazım. Bence çok yararı olacak. Yani tıbbın yani yapay zekanın girmeyeceği hiçbir alan olmayacak. Altın çağı. Ve burada yani bizim Çiğdem Hoca'nın çok güzel bir lafı var.
Hocamız son
sizin hayal gücünüz de sınırlı aslında. Sınırsız yani. Hayal gücünüz sınırsızsa o da sınırsız. Yani mümkün olduğu kadar bu konuya meraklı arkadaşların bulundukları okullarda, yerlerde, şehirlerde kendileri gibi düşünen insanlarla, yani yapay zekaya ilgi duyan arkadaşlarla bir araya gelmelerini öneriyorum. Ve birçok kulüp çok gelişti. Onlara yol gösterebilecek arkadaşlarımız var. Benimle irtibat kurabilirler. İşte LinkedIn'de grup var, Twitter'da yani birçok sağlıkta yapay zekayı birçok yerden sağlıkta yapay zekacılara ulaşmaları mümkün. Çok rica ediyorum ilgilerini sürdürsünler. Gelecek burada ve bunu siz oluşturacaksınız. Dünyada da bu işlerin çok ileride olduğunu düşünmeyin. Yani herkes neredeyse yarışa aynı şekilde başlıyor. Bizim yani kuantum beyine sahip Türkler, biz bu internet dünyasında çok büyük bir avantajlı bir toplumuz. Bunu hiç unutmayın. Biz motive olduğumuzda çok çalışabilen, çok üretebilen bir milletiz. Onun için kendinize güvenin. Çok rahat bir şekilde bunların üstesinden gelirsiniz. Ama gelecek burada. Bunu kesin ve net görüyorum.
Evet. Hocam gerçekten motive edici ve umut vadici konuştunuz. Umarız bu yayınımız birkaç kişiye de olsa ilham vermiştir ve bu çalışmalar devam eder diyorum ben de. Hocam yavaştan yayının sonuna gelirken son olarak sizden bir kaynak veya kitap önerisi alabilir miyiz? Algoritma geliştirmek isteyenlere.
Şimdi bizim Sağlıkta Yapay Zeka kitabı bir başlangıç olarak gayet güzel bir kaynak. Onu internetten daha ucuza almak mümkün. Önümüzdeki 20 Ekim civarında bir kongre olacak. Esas yapay zekacılar orada. Future Learning and Informatics başlığıyla 8.'si yapılacak. Muğla Üniversitesi önderliğinde düzenleniyor. Lütfen ilgili arkadaşlar ona baksınlar. Future Learning and Informatics. Biz de orada bir sağlıkta yapay zeka paneli düzenleyeceğiz. Benim mail adresim çok kolay. drmelihbulut@gmail.com drmelihbulut@gmail.com herhangi bir şeyleri olursa benle doğrudan temas kursunlar. Maalesef Türkçe yayın, Türkçe kaynak çok fazla yok. Kanser biyoinformatiği de üzerine Çiğdem Selçukcan Erol'un kitabı var. Bizim yine yazar arkadaşlarımızla beraber. Yani bu konuda zaten literatür çok hızlı gelişiyor, çok hızlı değişiyor. Kitaptan ziyade yayınları evet, yakından izlemekte büyük fayda var.
Evet, hocam yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Size tekrardan teşekkür etmek istiyorum katıldığınız için, kabul ettiğiniz için, bizimle çok değerli bilgileri paylaştığınız için. Çok teşekkürler tekrardan.
İyi akşamlar İremciğim, iyi akşamlar arkadaşlar. Ben teşekkür ederim.
Son kez söylemek istedikleriniz varsa alabiliriz, yoksa yayınımızı kapatıyoruz yavaştan.
Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi akşamlar.